Ayrım 75, sayfa 512. Yıllar geçti. Luke cinayetlerine devam ediyordu. Her seferinde cesetle Belter'in ilgileniyor, cinayet mahallini temizliyordu. Luke onun hem efendisi hem de yaratıcısıydı. Çocuk için her cinayet bir geçiş ritüeliydi. Tamamen deri değiştirmeden önce yılanın bıraktığı parçaydı. 1986. Luke Paris'e yerleşti. 18 yaşındaydı. Çok sık olmasa da öldürmeye devam ediyordu. Birbirleriyle bağlantı kurulamayacak cinayetler. Henüz kaderinin içsel mantığını kavramamıştı. Doğum gününde Belter'in ona korkunç bir ifşaatta bulundu. Luke'un vakası tek değildi. İsveçli doktor ona üzerinde çalışmalar, araştırmalar yaptığı ışıksızlardan söz etti. Luke bir ailesi olduğunu öğrendi. Ayrıca önemli bir misyon üstlendiğini de anlamıştı. Sadece kötülük yapmayacak, sebep olacak, çoğaltacaktı. Başka ışıksızlar yaratacaktı. Bir negatif ışık kutbu olacaktı. 1988. Belter'in Lodan Üniversitesi Hastanesi servis şefi başka bir çocuğun daha hayatını kurtardı. Manon Simonis. Ancak kafası allak bullak olmuş anne kızının ruhunu şeytana sattığına inanıyordu. Belter'in kadına hak veriyor ama bir yandan da kızının da ışıksız olabileceğini düşünüyordu. Kızının yaşadığını kimseye söylememesi için Sylvie'yi ikna etti. Manon'u İsviçre'de bir yatılı okula takma bir adla yerleştirdi ve Luke'un hikayesinin benzerini ondan da duymak için çaba gösterdi. Ancak küçük kız da şeytanla karşılaştırdığına dair en ufak bir işaret, negatif bir deneyim yaşadığına ilişkin en küçük bir iz yoktu. Belter'in yanılmış olduğunu kabul etmek istemiyordu. Manon ölülerin arasından geliyordu. Şeytanla karşılaşmış olması gerekirdi. Hasta olduğu muhakkaktı. Bu kötücül yan er geç ortaya çıkacaktı. Luke ve Manon nişanlandı. Bu arada Luke'un çıraklık dönemi de devam ediyordu. 1991. Önce Sudan, sonra özellikle Vukovar. Kuşatma altındaki kentte şiddet kol geziyordu. Canlı canlı yakılan hamile kadının karnı bıçakla yarılarak alınan yeni doğanlar, gözleri oyulmuş çocuklar. Luke'u son derece memnun eden, mutlu eden vahşet sahneleri. Bu kan şölenlerine katılıyordu. Kendinden rahatlama hissediyordu. Şeytan, dünyanın efendisiydi. Luke yeniden Afrika'ya döndü. Samuel Kado'nun öldürülmesinden sonra Liberya'da birkaç ay kaldı. Artık yeni bir zevk edinmişti. Kılık değiştirme. Komik maskeli katillerin arasına karışıyordu. O da öldürürken, tecavüz ederken, yağmalarken büyük anne veya zombi maskeleri takıyordu. Benim adım Lejyon'dur çünkü biz çokluğuz. 1992. Yeni bir metamorfoz. Luke polis oluyordu. Ancak cezasız kalan korku, şiddet, kokuşmuşluğu saçmaya devam ediyordu. Bazen kendi cinayetlerini soruşturmasını bizzat yapıyordu. Bazen de rakiplerinin yani katillerinin peşine düşüyordu. Eğer vasat veya yeteneksizlerse onları tutukluyordu. Eğer özel bir yetenekleri, bir orijinallikleri varsa onlara göz yumuyor, işlerini yapmalarını sağlıyordu. Bu şatafatlı bir dönemdi. İpler Luke'un elindeydi. Yargı sistemini içeriden çökertiyordu. Toplumu kandırmak, yok etmek, mayınlamak için en güzel konum buydu. Hem şeytanın kendisi hem de onun eliydi. Luke evlenmeye, sonra da iki çocuk sahibi olmaya büyük özen gösterdi. Bu da bir başka maskeydi. %100 etkili bir maske. Bir aile babasından, bir polisten, iyi bir katolikten kim şüphe ederdi ki? Ama Luke asıl projesini de unutmadı. Işıksızlarını yaratmak. 90'lı yılların ortalarında Belter'in siyah Ibogo'dan söz edildiğini işitti. Ölüme yakın deneyime yol açan bazı kimyasal maddeleri biliyordu ama bu Afrika bitkisinin özelliklerini hiç incelememişti. Belter'in bilgi toplamak için Paris'e geldi. Afrikalıların arasında dolaştı. Bu psikoetken bilgiyi sağlayan Marcin Larfo ile tanıştı. Hiç tereddüt etmeden Luke zehri kendine enjekte etti. Ancak büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Siyah iboga sadece bir safsataydı. Çukurun dibinde gördüğüyle hiçbir ilgisi yoktu. Yine de kendi ışıksızlığını yaratmak için birkaç düzenlemeyle kök işine yarayabilirdi. Nisan 1999. Belter'in Estonya'daki bir başka vakaya çağrılmıştı. Raimo Raimaki. Vaka her açıdan kusursuzdu. Satanik rock müziğiyle beslenen genç gotik bir müzisyen, Ayyaş babası tarafından balıkçı teknesinde ölene dek dövülmüştü. Luke da Tallinn'e Belter'in yanına gitti. Raimo hala hastanedeydi. İlk geceden itibaren Belter'in ona başka bir psikotrop maddelerle karıştırarak bu Afrika bitkisini enjekte etmişti. Estonyalının yolculuğu başlamıştı. Bedenini terk ediyor, bir koridor ve kırmızımsı gölgeler görüyordu. Ancak şuuru asla tamamen kapalı değildi. Luke küçük bir çocuğun kılığına bürünerek odaya giriyordu. Suratına kesik burnundan, yanaklarından kan damlayan bir maske atıyordu. Raimo hem çok korkuyor hem de etkileniyordu. Luke onunla konuşuyordu. Raimo onun sözlerini bir su gibi içiyordu. Luke Tiberius'a göre Araf yolcularının andını. Hastaneden çıktığında müzisyen, şeytanın adına hareket etmeye ikna olmuştu. Artık kötülük yapmalı, öldürmeliydi. Luke ile Belter'in, Raimo'nun babasıyla ilgileniyordu. Luke, bedenlerin çürümeyle kafasını bozmuş olduğundan, kurbanın organizmasını kasıtlı olarak çürütüyordu. Hamit'in de yardımıyla ona asitler, böcekler enjekte ediyor, sonra eserinin çürümesini, onun karnına yerleştirdiği likenin ışığında büyük bir hayranlıkla seyrediyordu. Etlerini lime lime dökülene dek çürütüyordu. Onlara yarasa dişleriyle parçalıyordu. Yaşlı adamın dilini koparıyordu. Luke hem şeytan, hem Baal Zabub, hem de Lucifer'dı. Tony da kendi yöntemini bulmuştu. Ona kendinden geçirecek kadar doyuma ulaştıran bir yöntem. Nisan 2000. Belter'in Luke'a başka vakalardan da söz ediyordu. Bunlardan biri de Agustina vakasıydı. Hayaller çoğalıyor, cinayet yöntemleri gitgide gelişiyordu. Luke yeryüzüne korku ve kokuşmuşluk gelmeye devam ediyordu. O dünyayı iltihaplandıran pazı duydu. Artık nişanlısıyla bir araya gelmenin zamanı gelmişti. 2002. Olayı kutlamak için Luke ve Belter'in önce Manon'un intikamını almaya karar verdiler. Luke kurban etme törenini Jura'daki bir ambarda gerçekleştirdi. Bu tören tam bir hafta sürdü. Sonra Manon'a etleri canlı canlı soyulmuş birinin kılığında gözüktü. Ama hiçbir şey öngördüğü gibi gitmiyordu. Enjeksiyonlara rağmen, Luke'un mizansenlerine rağmen genç kadın bu ziyaretlerle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Manon şeytan için yaratılmamıştı. Asla bir ışıksız olamayacaktı. Bu dirençte Luke bir işaret görüyordu. Eserinin ilk çevrimini tamamlamanın vakti gelmişti. Yani Manon'u saf dışı bırakmanın. Ayrıca ilk kimliğinde de evli ve iki çocuk babası Burcu ve polis kimliğinden de kurtulmanın zamanı gelmişti. Luke ailesini öldürmeye ve cinayetleri Manon'un üstüne yıkmaya karar verdi. Ayrıca havarisine onun zıttı olan çiftine egemenliğinin büyüklüğünü göstermeye karar verdi. Sen benim her zaman aziz Mikail'imdin, diye mırıldandı Luke. Ben kötülük meleği, kendime bir iyilik baş meleği bulmak zorundaydım. Senin hiç işine yaramadım ama. Yanılıyorsun. Kötülük iyiye bütün haşmetiyle üstün geldiği müddetçe var olacaktır. Senden şeytan gerçeğiyle, onun zekasıyla yüzleşmeni istiyordum. Bunu kusursuzca yaptın. Adım adım benim planımın ardından gittin ve benim gücümün enginliğini anladın. Ben senin kıyamet gününüm ve sen benim Tanrı'ya karşı zaferimsin. Luke'un açıklamaları benim yargılarımı doğruluyordu. Luke Tiberius ve Moritz Belter'in şiddet tutkunu olmuş, kendi fantezilerinin tuzağı olmuş, iki kaçık olmuşlardı. Ama aklımı kurcalayan başka ayrıntılar da vardı. Bu itirafların kaynağı ne olursa olsun bazı cevapları almam gerekiyordu. Bu intihar, dedim. Biraz riskli değil miydi? Tek başıma intihara kalkışsaydım evet, ama Verne'ydi, Belter'in yanımdaydı. Bana pentoral enjekte etti. Yavaş bir koma hali yaratmak için. Sonra otelde öldü de enjeksiyonlarımı düzenlemek için hep yanımda oldu ve vakti geldiğinde de beni uyandırdı. Tüm bunları düşünemediğim için kendime kızıyordum. Belter'in gibi bir uzman ancak tüm bunları organize edebilirdi. Sahte bir intihar ve geri döndürülebilir bir koma durumu. Uyandırılma zamanını nereden biliyordun? İşareti bana sen verdin. Belter'in kapısı çalındığında bu Manon'un hayatta olduğunu anladığını gösteriyordu. Her şeyi keşfetmek üzereydin. Son perdeyi oynamak için yeniden doğabilirdim. Şeytanın esiri olmuş gibi davranabilir, annesinin cinayetinde bütün şüpheleri Manon'un üzerine yönlendirebilirdim. O bir suçluydu. Manon'un gözaltına alınacağını biliyordum ve bana olan öfkesini haykıracağını da. Artık geriye ailemi ortadan kaldırmak ve bu üç cinayeti onun üzerine yıkmak kalıyordu. Sonrası zaten kendiliğinden gelişti. Cesetleri dondurmak için ne yaptın? Sen iyi bir polisin Matt. Bunu da anlayacağını biliyordum. Mahzenimde büyük bir derin dondurucu var. Cesetleri oraya taşımam gerekti. Hepsi bu. Mükemmel bir mizansen olması için kanlarını çekmeyi ve onları dondurmayı düşündüm. Ama kendimle gurur duyduğum bir şey daha var. Parmak izleri. Belter'in Manon'un parmak izlerinin olduğu yapışkan bir kalıp hazırlamıştı. Bana sadece onları evin belli yerlerine uygulamak kaldı. Bu benim daha önce Agostina vakasında kullandığım bir teknikti. Sen bu dünyaya ait değilsin. Bu senin soruşturmandan çıkardığın bir ders Matt. Sen sadece karşı karşıya kaldığın güçleri dikkate alıyorsun. Ben sizin zavallı mantık kurallarınızın tamamen dışındaydım. Bir anda sakinleşti ve devam etti. Dondurma tekniğinin iki avantajı vardı. Hem benim cinayet anında başka yerde olduğumu ispatlayacaktı, hem de bir imzaydı. Şeytan hep kendi kurallarına saygı gösterir. Tıpkı Belteri'nin Sarrazin'i öldürdüğünde olduğu gibi. Cesetle oynamak, ölümün kronolojisini değiştirmek gerekiyordu. Bir anda bir ayrıntı dikkatimi çekti. Uğursuz bir ayrıntı. Luke'un elinde otomatik bir silah vardı. İşte sonunda herkes gibi hesaplaşacaktık. Ben silahımı çekene kadar Luke tetiğe basacaktı. Hiç şansım yoktu. Tam her şeyi çözmüşken, tam Luke'un marifetlerini öğrenmişken o beni tepeleyecekti. Son bir soru daha sormalıydım. Zaman kazanmaktan çok bazı şeyleri netleştirmek için. Ya Larfo? Önemsiz bir zayiat. Belter'in ondan geri gitgide artan miktarlarda ibog almaya başlamıştı. Bu siparişler kabiliyeliği kazandırmaya başlamıştı. Onu Lozan'a kadar takip etmiş ve doktor olduğunu öğrenmişti. Siyah ibogayı hastaları üzerinde yasa dışı deneylerde kullandığını düşündü. Ona şantaj yapmak istedi. Yanılıyordu ancak bu tür meraklı birini serbest bırakmak doğru olmazdı. Hiç düşünmeden onu ortadan kaldırmalıydım. Onu öldürdüğün gece Larfo yalnız değildi. Bir fahişe vardı. Seni gördü ama hep bir rahipten söz etti. Bu fikri seviyordum. Kan dökmek için rahip kıyafeti giymek. Öyle veya böyle onu öldürmeliydim. Tabancanın horozunu kaldırdı. Son bir girişimde daha bulundum. Ben senin tanığınım. Beni öldürmeyi neden istiyorsun? Bu durumda senin sözcülüğünü asla yapamam. Görüntü aynada kusursuz olduğunda aynayı kırmanın zamanı gelmiş demektir. Ama hikayen bilinmeyecek. Bizim tartışmamızın boyutu çok farklı Matt. Sen Tanrı'nın temsilcisisin. Ben ise şeytanın. Bizim görgü tanıklarımız onlar. Peki sonra ne yapacaksın? Devam edeceğim. Ruhlarda yolculuk edecek. Şeytanın esirlerinin sayısını artıracağım. Başka kimlikler, başka yöntemler beni bekliyor. Tek önemli yolculuk Araf'a yapılan yolculuktur. Luke ayağa kalktı ve silahını bana doğrulttu. O anda elindeki silahın benim 45'liğim olduğunu anladım. Onu ne zaman benden araklamıştı? Namluyu şakama dayadı. Matthew Dury, beylik silahıyla intihar eden polis. Soruşturmamdaki fiyaskodan, Manon'un öldürülmesinden ve Cyberus'un ailesinin katledilmesinden sonra başka ne beklenebilirdi ki? Adios aziz Mikail. Patlama mağaranın içinde yankılandı. Şiddetli bir acı, sonra hiçlik. Ama hiçbir şey olmadı. Kan da yoktu, barut kokusu da. Yüzümün birkaç santimetre ötesindeki Glock'tan duman da çıkmıyordu. Kafamı çevirdim. Kulaklarım uğulduyordu. Kara melek silahını elinden düşürmüştü. Kenardaki çıkıntının üzerinde sallanıyordu. Ona doğru hamle yapmaya çalıştım. Luke şaşkın şaşkın elini uzattı. Sonra geriye doğru kaykıldı ve boşluktan aşağı düştü. Siyah bir silüet birkaç metre aşağıda yerde yatıyordu. Önden vuran ışığa rağmen kurtarıcımı tanıdım. Zamoyski, Krakow'daki Vatikan elçisi. Beyaz yakası ve siyah giysisiyle kutsal yer sürmek için hazır bekliyordu. İlk izlenim bugüne kadar asla beni yanıltmamıştı. Dumanı tüten 9 milimetrelik eline bir eldiven gibi oturmuştu. Bölüm 122. Toprak, gökyüzü, dağlar. Tepelerin duruklarında doğudan yayılan bir ışık çizgisi. Koyu pembe bir aile gibi gün doğuyordu. Park alanında çevrende birkaç rahibin bekleştiği iki siyah Mercedes duruyordu. Efendilerini, generallerini bekliyorlardı. Geriye dönüp baktım. Zamoyski peşimden geliyordu. Kare biçimli yüzü alacakaranlıkta ışıl ışıldı. Dar bir burun, gümüşlü saçlar, falso vermeyen yüz hatları. Yerin 1.000 metre altında birini öldürdüğüne inanmak imkansızdı. Sorma ihtiyacı hissettim. Beni nasıl buldunuz? Sizi hiç gözden kaybetmedik. Ne seni ne de Manon'u. Sizi korumak zorundaydık. Pek başarılı olduğunu söylenemez. Kimin hatası? Benim uyarılarımı dikkate almadın. Sonuç böyle olmayabilirdi. Bundan pek emin değilim, diye cevapladım. Ve bence siz de emin değilsiniz. Polonyalı gözlerini kaçırdı. Arkasında çukurun çelik kemerlerinin altındaki kara ağzı bize bakıyordu. Luke Cyberus'u düşündüm. Sessizliğim ve karanlığın içinde yitip gitmişti. Cesedini çıkarmayı, onun için dua etmeyi bile düşünmemiştik. Tek kelime etmeden hızlı adımlarla yukarı çıkmıştık. Bir an evvel buradan kurtulmak istiyorduk. Köleler, onlarla ilgili ne yaptınız? Bu grup sayesinde, yani senin sayende, Jüre bölgesinde imha edildi. Bir diğeri de Krakow'da. Kısmen yine senin sayende. Ama hala başka odaklar var. Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da siyah iboganın peşinden gidiyoruz. O bizim tek ipucumuz. Dayanışma sendikası zamanında söylendiği gibi. Önce devam et, ardından başla. Gözlerimi kaldırdım. Işık çizgisi menekşe rengi bir hale dönüşmüştü. Gözlerimi kapattım. Yüzüme vuran buz gibi rüzgarın tadını çıkardım. İçimde gittikçe tüm benliğimi saran bir yaşama sevincinin varlığını hissediyordum. Aynı zamanda bedenim coşkuyla hafif hafif titriyordu.